Ayrım 11.
Böyle düşününce benim ya da bir başka meslektaşımın dersinde iyi olmaları için bir neden yok, değil mi? Ama bu kendini mağlup düşüren bir sistem değil mi? Tabii. Çertek'le konuştuktan sonra biraz araştırdım. Ortaya çıktı ki üniversitelerin mezun ettikleri elemanları istihdam eden kuruluşlar, üniversitelerde dereceye yönelik programların düzenlenmesinde istişari olarak dahi söz sahibi değiller. Mesela vergi veren sanayici hangi cins ve nitelikte ve kaç tane, örneğin mühendise ihtiyacı olduğunu duyuramadığı gibi kurumlaşmış sınavlar da yok. Peki kime neyin ne kadar öğretileceğine kim karar veriyor? Öğretim üyelerinin kendileri. Ve bu iktidarlarını ellerinden almaya yönelik bütün hareketlere karşı var güçleriyle direniyorlar. Peki ya öğrenciler? Bu tuzağı görmüyorlar mı? Meslek edinmek istedikleri sahada işverenin taleplerine cevap verecek şekilde yetiştirilmek istemiyorlar mı? Anlasana, kimse vermek istemiyor. Öğrenciler eğitime para vermek istemiyor. Öğretim üyeleri sanayi ya da devletin ihtiyacına göre yeniden yapılanmak istemiyorlar. Rektörler mezunlarını ehliyet sınavına sokup kendi yeterliliklerinin afişe edilmesini istemiyorlar. Ne ziyan. Kimsenin umurunda değil. Benim anladığım kadarıyla bir tek askeriye. Askeriyeye ne olmuş? Bilmiyorum. Öyle görünüyor ki bir tek onlar. Belki de bir tek onlar yerlerinden emin oldukları için Yüksek Öğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı gibi reformlara cesaret edebilmişler. İsa Mesih. Ne kadar acayip değil mi? Daha da ironik olanı, Yüksek Öğretim Kurulu'na karşı olanlar ilerici solcular. Ve öğrenciler onları destekliyor. Çılgın bir şey bu. Hiçbir şey göründüğü gibi değil sevgilim, diye içini çekti David Pavlovich. Bu ülkede bu duyguya sık sık kapıldığımı fark ediyorum. Hiç değilse bir şeyler öğreniyor musun? Zenginleştirici mi? Henüz bilmiyorum, dedi David. Ama benim uğraşacağımı sandığım problemler farklıydı. Burada yepyeni bir set sorunla karşılaştım. Anlatmak ister misin? David kalktı, bir bira daha aldı, döndü. Bu acılıkla halleşemiyorum, diye açıkladı. Bu ülkede kimse mutlu değil. Gençler bile değil. Çevrendekiler bana babamı, o çilekeş hasidiyi hatırlatıyorlar. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Kendimi amansız bir yeğsin kuşatması altındaymışım gibi hissediyorum Diana. Ve insanlar hiçbir şeyden memnun olmuyor gibiler. Olumlu bir şeye işaret ettiğimde aldığım tepki hep aynı. Evet ama. Ve amadan sonra hep bir ve çoğunlukla iyi tanımlanamayan bir olumsuzluk sıralanıyor. Basit bir örnek vereyim. Öğretim üyelerinin kafeteryasının boyanması isteniyordu. Dülger boyattı. Meslektaşlarım şimdi de rengini beğenmiyorlar. Bu nedenle yine mutsuzlar. Son 3 toplantıda bunu konuşuyoruz. Hatırlar mısın? Annem mutlu olmaktan nefret eder. Mutlu olmayı da kendisine yediremezdi. Tanıştığım Türkler bana onu hatırlatıyorlar. Yani Nevra mutlu değil sanırım. Günay da değil. Ama Nesibe? Nesibe bir başka tür. Sanırım o mutlu. Bilmediğini gösteren bir tavırla omuzlarını silkti David. Dün bir grup öğrencim beni görmeye geldi, diye sürdürdü. Ali isminde bir delikanlı var, onun liderliğinde. Her zamanki gibi açılış cümlesi, İstanbul'u sevdiniz mi'yi, okulumuzu sevdiniz mi izledi. Ben de okul beni sevdi mi, diye sordum. Beklemedikleri bir soruydu, duruladılar. Ardında, evet, sizi sevdik ama... Ama ne? Konuya girmek zorunda kaldılar. Lider konumundaki genç adam ileri çıktı. Sizin bu ülkede yabancı olduğunuzu biliyoruz, diye başladı. Bu nedenle bazı durumları bilmiyorsunuz. Ne gibi durumlar? Anlatacağım. Şöyle bir konuşma. O, arkadaşlarımızdan bazılarının özel konumları dolayısıyla ders çalışamadıklarını bilmiyorsunuz. Ben, özel konumları, mazereti olanların dekanlıktan özel izin alabildiklerini sanıyordum. Öyle değil. Yani aramızda kısa süreli gözaltında kalan arkadaşların sayısı çok. Bu arkadaşlarımızın içinde bulundukları koşullarda ders çalışmalarına imkan yoktur. Oysa birçoğu bu yarı yıl sonunda mezun olabilecek kredileri tamamlamış durumdalar. Evet. Sınavları değerlendirilirken bu mazeretler göz önünde bulundurulmalıdır. Onlara karşı ve uzlaşmaz bir tavır içine girilmemelidir. İsa Mesih, diye önledi Diana. Notlarını yükseltmeni istiyorlar, öyle mi? Aynen, dedi David. Bana Türkiye'nin sosyoekonomik koşullarını açıklamaya girişti. Sonra fırsat eşitliği, askerlik, sakıncalı erlik gibi gerçekleri, o Türkiye'nin gerçekleri diyordu. müthiş bir haklıcılıkla sıraladı. Sonunda Türkiye'nin çarpık kapitalizmin yerleşmesi sonucu geri bıraktırılmış, dikkatini çekerim, geri kalmış değil, geri bıraktırılmış diyorlar, bir ülke olması gerekçesiyle benim öğrencilerle işbirliği yapma zorunluluğum ortaya çıktı. Nasıl yani? Şöyle bir mantık. Türkiye'nin geri kalmışlığını başrol oyunculardan birisi Birleşik Devletler. Birleşik Devletler Türkiye'ye borçlu. Ben de Amerikan pasaportu taşıdığıma göre Birleşik Devletler hükümetlerinin Türkiye'ye olan borcunu bir biçimde tazmin etmem gerekiyor. Düşünebiliyor musun? Peki ne dedin? Düşünürüm dedim. Başka ne diyebilirdim ki? Peki yapacak mısın? Notları yükseltmeyi düşünüyor musun? Nasıl yaparım? Haksızlık olur. Diğer öğrencilere haksızlık olur. David, seni zorlarlar mı acaba? Cesaret edebilirler mi? Fiziki olarak mı demek istiyorsun? Ne bileyim, cezaevinden çıkmış olduklarını sen söylüyorsun. Zannetmiyorum. Bilmiyorum, dedi Profesör Pavlovich. Ama emin olamadığını saklamaya çalışmadı. Askerler gelmeden önce öldürülen pek çok öğretim üyesi var. Ama sanırım ideolojik nedenlerle öldürüldüler. Nasıl bilebilirsin ki? Bilemem, lanet olsun. Bu fakültede günde 100 sayfa okuyan adam kendisini cezalandırılmış sayıyor. Sıkıntıyla ayağa kalktı. Evet, 100 sayfa, diye tekrarladı. Tanrı'nın cezası 100 sayfa. Dinlesen beni ağlama duvarı sanırsın. Diana'nın gülmemeye çalıştığını fark etti. Okey, dedi. Kabul ediyorum. Benzetme pek uygun. Ama bana geçen sene kaldıkları derse çalışmaları gerektiği için ödev vermemem gerektiğini söyledikleri zaman dayanamıyorum. Ben bir öğretim üyesiyim, kahrolası. Politikacı değil, kuralları uygulamak zorundayım. Mustafa ile konuştun mu? Henüz değil ama başkalarıyla konuştum. Kimse şok geçirmedi. Anlaşılan hepsi böyle şeyler yapıyorlar. Bu ülkede notlar da politik. Genç bir meslektaşım var. Toplumsal koşulları göz önünde bulundurmadan not vermemin zalimlik olduğunu söyledi. Ama David, not bir ölçüdür. Metre gibi, kilo gibi. Ülke koşulları ne olursa olsun değişmez ki. Tabii ki öyledir. Daha çok üretim yapıyorlarmış gibi görünüyor. Metrelik cetvellerini 90 santime indiren bir ülke düşünebiliyor musun? Onlarla konuşamaz mısın? Anlatamaz mısın? Nasıl? Bir kere Amerikalı olmak gibi bir dezavantajım var. Sonra onların bu kahrolası gururları var. Hatırlarsın, Kevorkian söylemişti. Türklüğe hakaret diye bir de kanunları var. Küçük kocanı hapiste görmek istemezsin, değil mi? Riske değmez, dedi Diana ciddiyetle. Ama notlarını yükseltmeyeceksin. Hayır, ama bir yolunu bulacaklarından eminim. Ne demek istiyorsun? Kopya, kopya çekerler. Şaka yapıyor olmalısın. Hayır. Bugüne kadar her sınavımda kopya çekildi. Kopya Türk eğitim sisteminin yerleşik bir kurumu Diana. Ama bu ahlaki değil. Onlar öyle düşünmüyorlar. Omuzlarını silkti. En iyi öğrencilerimi kopya çekerlerken gördüm diyerek ayağa kalktı. Kendi bilecekleri iş. Karışmayı reddediyorum. Öğretim üyeleri dahil bunun böyle olduğunu herkes biliyor. Herkes kabul ediyor. Ben buraya onları değiştirmeye gelmedim. Tanımlamaya geldim. Bunu hiç unutmamalı. Kendi işime bırakmalıyım. Sen de unutmamalısın. Yazı masasına yürüdü. Hey, 1960'ların ruhuna ne oldu? O 1972'de öldü, dedi David acı bir gülümsemeyle. İsrail uçakları batı yakasından Akraba'ya kimyasal madde püskürtüp buğday tarlalarını parçaladıkları zaman öldü. O David. Dirileceğini de hiç sanmam, diye ekledi Pavlovich. Her neyse. Bir ara bana anlat olur mu? Sen nasıl seyrediyorsun? Elbette, dedi Diana. Çertek meselesi bununla kapanmadı. Adam Pavlovich'in gözünde Türk bilim adamlarının simgesi oldu. YÖK meselesindeki tutumundan başlayarak hemen hiçbir konuda ne akademik ne de ahlaki diyordu, ortak dilleri olmadığı sonucuna götürdü. Bilimselliğin evrensel bir dil olduğunu iddia eden müzikten bile daha yaygın ortak ilkelerinin tanınmıyor olması hayretlere düşürdü. Türk akademisyenlerinin bir üniversitenin varlık nedenine ilişkin bilinçli düşüncelere sahip olduklarından ciddi kuşkularım var, diye yazdı Kevorkian'a. Lütfen dostum, su geçirmez kanıtlardan çok tasvire dayanacak olan açıklamalarıma katlan ve alelacele verilmiş hükümler olduklarını düşünme. Söylemeye çalıştığım şu, sen ve ben bir üniversitenin parçası olduğu toplumun iyileşmesi ve ilerlemesi için yapılanmış bir kurum olduğunu düşünürüz. Bu hüviyetiyle üniversite bir taraftan geçmiş bilgileri geleceğin bilgilerine temel teşkil edecek şekilde muhafaza eder, değil mi? Şu halde bir üniversitenin her şeyden önce muhafaza ve inşa edilecek bilgilerle geliştirilecek bilgilerin hangileri olduğu üzerinde mutabakat sağlaması gerekir. Bu mutabakat öğrencilerin, yani toplumun yarınına ilişkin talepleriyle öğretim üyelerinin arz edebildiklerinin kesiştiği noktada fiiliyata dönüşür. Yani ders programları ve içerikleri belli olur. Şimdi bir de şöyle bir durumu mütalaa et. Üniversite mensup olduğu toplumun geçmiş bilgilerini depolamayı inatla ve ısrarla reddediyor. Örnek, ekonomi bölümünde Kur'an'ın emrettiği iktisadi ilkelere ilişkin bilgi depolanmış değil. Ekonomi düşünce tarihinde eski ahit, Eflatun, Aristo var da mesela Hazreti Muhammed, Gazali, İbn Haldun yok. Ekonomiye girişten itibaren verilen bütün örnekler Birleşik Devletler ekonomisine ait. Türkiye'de büyük bir ekonomik sorun olduğunu anladığım devlet iktisadi kuruluşlarına ya da bütçeye ilişkin örnekler yok. Daha da garip bir durum, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nde bilgisayar dersleri nazari okutuluyor. Evet, yanlış duymadın, nazari okutuluyor. Hardware yerine krokiler ve akım şemaları, inanabiliyor musun? Tarih bölümünü al. Selçuklulardan gerisi yok. Rusça ve Çince, Türk tarihinin iki önemli döküman dili. Ama bunlardan birisini olsun bilen tek bir tarihçi tanımadım. Ama anladığım kadarıyla Ankara'da sonradan mezunlarına kimin istihdam ettiğini bulamadığım bir fakülte var ki, Çince, Rusça ve sıkıdır, Sümerce öğretiyor. Felsefe bölümünü al. Ne şamanizm ne de İslam felsefesine ilişkin bilgi var. Türk felsefecileri Arap alfabesini dahi okuyamıyorlar. Burada ilginç bir durum daha var. PhD için iki dil bilgisi gerekirken İSBF'de ikinci bir dilde okur yazar akademisyen sayısı bir elin beş parmağını geçmiyor. Bunlar da Batı dillerini bilenler. Arapça, Farsça bilen hiç yok. Bu nasıl oluyor? Doktora sınavlarını nasıl geçiyorlar diye soracak olursan tek bir cevabım var. Kopya ve hoşgörü. Türk bilim adamları intihar konusunda da fevkalade pervasızlar. Türkiye üniversite yayınlarının %90'ının apartma olduğu söyleniyor ki bu hükme katıldığımı söylerken vicdanen müsterihim. Çünkü Profesör Çertekin ders notlarını parayla satılıyor ve Dekan Dülger'in ders kitabını gördüm. Utanç verici. Birisi bu böylere akademik özgürlükten intihal özgürlüğünü mi anladıklarını sormalı. Bunlardan İSBF'nin bilgi muhafaza edecek donanıma sahip olmadığı gibi İnşa edecek kapasiteye de sahip olmadığını anladığından eminim. Bunun bir nedeninin geçmişini reddeden bir toplumun muhafaza edilmesi gereken bilgilere, değerlere ilişkin mutabakat sağlama güçlüğü olduğu şeklindeki yorumuma sanırım katılırsın. Bilgi inşasına gelince, bu konuda geri kalmalarının bir nedeni kökleri reddetmeleri ise, ikinci nedeni pazar ekonomisinin ya da dilersen demokrasinin işlemiyor olması. Biraz karmaşık olacak ama lütfen bana katlanmaya çalış. Demek istediğim şu ki, akademisyenler ne tür bilgilerin talep edildiğini bilecek pazar bilgilerinden yoksunlar. Yok, yine kendilerinin hakim olduğu bir sistem olarak güdük kalmış. Toplumun taleplerini değil, kendi yanlışlarını ve inançlarını yansıtıyor. Hal bu olunca, öğrenciye neyin okutulması gerektiği bir yana, öğretim üyesinin kendisi hangi konuda uzmanlaşırsa daha karlı olur. Onun farkına varamıyor ve Latince öğretmenleri yetiştirmeye devam ediyorlar. Ne dediğimi anlıyorsun. Tabii sonra da Çertek gibi tipler var ve korkarım bunlar çoğunlukta. Çertek bir politikacı, sosyalist. Üniversiteyi kendi politik hedefleri doğrultusunda biçimlendirmek istiyor. Politik hedefler derken sosyalizmi kastediyordu. Ve tabii parlamento üyesi değil de hepimiz gibi hakir bir akademisyen olduğundan siyasi inançlarını hiç değilse kendi öğrencilerine aşılamak peşinde. Fakat ne yazık ki ne hükümet ne de gördüğüm kadarıyla Türkler sosyalizme meraklı değil. Çertek bu merakın uyandırılması gereğinde haklı olabilir ama zavallı ruh. Sosyalist telkini kapitalist bir topluma finans ettirmekte zorlanıyor. Kitlelerin kendileri için neyin iyi olduğunu seçkinlerinden daha iyi bileceklerini asla kabul etmeyeceği gibi, bilgi inşasının da özünde bir arz-talep meselesi olduğunu da asla kabul etmeyecek bir idealist. Bu şaşırtıcı, biliyorum. Ama inan bana aziz dostum, Türk sosyalistlerinin hayranlık uyandıracak derecede idealist olduklarını gördüm. İdealistlerin nedenle haklıcı olabildiklerini bilirsin. Çertek de istisna değil. Öğrencilerinden öğrendiğim kadarıyla sinirlerini bir komiser despotizmiyle yürütüyor. Alper Tunga bir pan-Türkist öğrencim. İdeoloji farklılığından dolayı kendisinden asla geçerli not alamadığını söyledi. Öte yandan Çertek'in benimle not pazarlığı yapmaya gelenlere anlayışlı davrandığını, notlarını yükselttiğini duyuyorum. 12 Eylül'den önce polis kuvvetlerinin solcu ve sağcı olmak üzere ikiye ayrıldığını duymuştum. Anlaşılan akademisyenler de bölünmüşler. Akademik hürriyet, ideoloji yaymak hürriyeti olmuş. Gördüğüm kadarıyla akademik yetersizlik de bu kavgada muğlaklaşıyor. Çertek başarısız bir politikacıya örnekse, Dülger çok başarılı. Yarım düzine kadar şirketin danışmanlığını yapıyor. Bir o kadar kuruluşunda yönetim kurulunda. Dikkatini çekerim. Bu kuruluşların hepsi hükümete ait ve Mustafa yönetim kurullarına atanmayla geliyor. Bu para demek. Öte yandan YÖK üyesi ve sandalı sallamaya hiç niyeti yok. Sosyalistlerle Çertek'i okula o almış, hükümetle basınla arada bir yazı yazıyor ve hemen her toplantıya davetli. Sosyete sütunlarında Nevra ile fotoğrafları çıkıyor ve öğrencileriyle çok iyi geçiniyor. Son 5 yıldır dersinden kalan öğrencilerin sayısı 16, sınıfları 150 kişilik. Bütün bunlar bana Türklerin kendi toplumlarına ilişkin kararsızlıklarını söylüyor. Nereden gelip nereye gittikleri hususunda mutabakata varsalar, kendilerini istikrarlı bir biçimde doğurabilecekler. Ama yapamıyorlar. Çünkü bence nasıl bir toplum olmak istediklerine karar vermiş değiller. Entelijansiya kendi içinde mutabakat sağlayamadığı gibi üstünlük tasladığı halkın güdümüne girmeyi de şiddetle reddediyor. Bu da bana Diana ile benim çocuklarla ilişkimizi çağrıştırıyor. David ile Katyuşka'yı. Hristiyan mı yoksa Yahudi mi yetiştirmek istediğimizi bilemiyoruz. Çünkü ne o ne de ben dinlerimizin mutlak üstünlüğünden eminiz. Böylece geçmiş bilgilerimizi çocuklarımız aracılığıyla muhafaza edemediğimiz gibi yenilerini de öğretemiyoruz. Çocuklar da kendi kararlarını veremeyecek kadar genç. Sonuç biraz Yahudi, biraz Hristiyan ama ne birine ne de ötekine sahip çıkamayacak kadar eksikli. Ve tabii ne biri ne de öteki seçtikleri yolda ciddi ilerlemeler kaydedemeyecekler. Uzun bir hikayeyi özetlemek gerekirse, Türklerden daha uzun yıllar bilim ve sanatlara özgün katkılarda bulunmaları beklenmemeli. Tesadüfi başarılar hariç. Rodoplu'nun akademik kariyeri olduğunu söylemiştim. Çertek sınıf arkadaşıydı. Ve kürsü başkanı Profesör Haluk Cilav'dan sonra öğretim üyeliğinden bir daha dönmemek kaydıyla istifasına neden olan ikinci kişiydi. Yurt dışından döndükten sonra yabancı dil sınavı almam istendi diye anlatmıştı. Rezillik de daha o noktadan başladı. Okutmanlar dili yeterince bilmedikleri için geçmiş zaman pek hatırlayamıyorum ama I do walk gibi bir cümleden notlar kırmış, sözlüğe bakmadıkları için İngiliz yazımını karıştırmışlardı. Neyse canım, benim Amerika'da PhD'ye yeten İngilizcem İstanbul Üniversitesi'nde ucu ucuna orta oldu, iyi mi? Neyse, sonra da dersler başladı. Yıllarca Türkçe okutmamışım ya, terminolojiye aşina olayım diye bir yığın kitap aldım. Aralarında Tevfik Çavdar'ın Kibir'de bununki. Bakıyorum ben bu cümleleri bir yerden tanıyorum. Bu örnekleri bir yerden biliyorum. Ortaya çıkıyor ki ikisinin kitabı da çalıntı. Birisi Taro Yamane'den apartmış, öteki de Freud ile Walpole'un 1962 baskısından. Şimdi tabii insan çok utanıyor. Bir şey de söyleyemezsin. Çünkü hemen ne yapalım biz senin gibi Amerikalılar da okumadık gibisinden iğrenç bir duygu sömürüsüne değilse burjuva suçlamasına kalkarlar. Dahası senin hırsızlıklarını fark ettiğini bildikleri için senden kurtulmak için ellerinden gelen ardlarına komazlar. İlk derse girdiğim gün bir de üstelik doktora sınıfıydı ve ben istatistiğe giriş dersinin neden doktora sınıfına verildiğini anlamaya çalışıyordum. Malum Amerikan üniversitelerinde bu dersi 2. 3. sınıflarda verirler ve biter. Her neyse, doktora sınıfıydı ve karşımda delikanlılıktan çoktan çıkmış adamlar vardı. Niye doktora yaptıklarını anlamakta zordu. Çünkü besbelli akademik kariyere niyetlenmiyorlardı. Ben de henüz doktor ünvanının bürokraside nelere yaradığını bilmiyordum. İşte, İstatistikte chain index denilen bir kavram vardır. Onu anlatacağım. Kavram ondalık kesirlerle kullanılır. Anlatmaya başladım. Söyledim, söyledim. Tahtaya bir örnek yazdım. Öğrencilerden çözmelerini istedim. Derken sınıftan bir el kalktı. 30'larında gösteren bir öğrenci. Sordu. Hocam, alttakini mi üsttekine böleceğiz, üsttekini mi alttakine böleceğiz? Anlamadım. Tekrarlamasını istedim. Aynı şeyi söyledi. Hocam, alttakini mi üsttekine böleceğiz, üsttekini mi alttakine böleceğiz? Ne demek isteyebileceğini kestirmeye çalışırken birden aydım. Bayağı kesiri ondalık kesre çevirmesini bilmiyordu. Payı paydaya mı, paydayı paya mı bölmesi gerektiğini soruyordu. Ve ben daha yok ihtimal hesapları, yok chi square dağılımı, ödüm patladı. Bari cebir bilgilerinin ne olduğunu öğreneyim de dersleri ona göre düzenleyeyim dedim. Dersi orada kestim. Birer kağıt çıkartmalarını istedim. Kızılca kıyamet koptu. Yok yönetmeliğe göre 2 hafta önceden haber vermeden imtihan yapamazmışım da, yok onlar çalışan insanlarmış da, derse gelmeleri çok zor oluyormuş da, ben de böyle haber vermeden sınav yaparsam mağdur olurlarmış. Söylemedikleri kalmadı. Nasıl pis bir arabesk yakarma aklın durur. Şimdi tabii ben hoca derse gelmeyince öğrencilerin kazan kaldırdıkları bir sistemden geliyordum. Kendi ülkemdeki hamiyeti cahiliye çok canımı yaktı. Kendime gelince de belki bir 10 dakika dil döktüm. Bunun sınav olmadığını, derse devam edebilmem için cebir bilgilerinin seviyesini tespit etmeye mecbur olduğumu, kağıtlarına not vermeyeceğimi anlattım da dersi boykot etmekten vazgeçtiler. Sınavı yaptılar. Biraz da olduklarından daha aşağı gösterip benim dersi hafifletmemi sağlamak istemiş olabilirler. Fevkalade kötü sonuç aldım. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doktora öğrencileri iki bilinmeyenli denklem çözmeyi bile bilmiyorlardı, iyi mi? Sonradan bir de utanmadan üniversiteye bağlı ekonometri bölümü açtılar. Hoş, bir tane de Marmara Üniversitesi açtı ya. Türkiye ekonomisine matematiksel model yapacak yüzlerce genç yetiştiriyorlar. Bu işte bir tek devlet planlama da yapılır zaten. Ekonometrik model yani. Makro planlamacılardan başka kimsenin işine de yaramaz. DPT bunlardan kaçını istihdam eder? Neden eder? Zaten niye etsin? Allah alem bir sevap. Şimdi ben öğrencilerden matematik bilmediklerini öğrendim ya. Ne yapıp yapıp açığı kapatacağım? Nasıl yaparsın? Kalktım haftada 3 saat matematik dersi koydum. Dershane filan işgal etmemek için kendi odamda ve tabii fisebillah sen misin yapan. Daha ilk hafta bu Emin geldi. O zaman daha doçentti. Yüzünde pis bir ifade, senden şikayet var diye sırıttı. Meğer öğrencilerim buna gitmişler, en halkçı öğretim üyesi bu ya, fazladan ders koyduğumdan yakınmışlar. Ben de saf saf istatistik verebilmem için hiç değilse biraz matematik bilmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bakıyorum hiç oralı değil. Sen Türkiye'yi bilmezsin, yanlış anlaşılır filan deyip duruyor. Kardeşim Türkiye'nin nesini bilmeyeceğim?